Merhaba sayın izleyenlerimiz. Bir Bedenimizdeki Ayetler programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sayın Doktor Nusret Baş. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Nusret Baş hocamız göz doktoru, bir operatör doktor, göz uzmanı kendisi, göz cerrahı. Özellikle Türkiye'de yaptığı 60 bine yakın, özellikle lazer cerrahisi alanında yaptığı operasyonlarla tanınıyor. Bu konuda çok ünlü. Göz konusunu konuşmak gerektiğinde tabii ki bu konu uzmanı olarak Nusret hocamızı yanımıza görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisi, kısa bilgi vereyim hocamız hakkında. Kornea hastalıkları ve lazer göz cerrahisi alanında özellikle uzman. Dünyada özellikle bu konuda tanınıyor, Avrupa'da özellikle. LASIK kitabının yazarlarından, LASIK yine gözün lazer cerrahisi konusunda gibi kitap. Ve lazer göz cerrahisini Türkiye'de başlatan ilk cerrahlardan biri. Son 17 yıldır bu konuda çalışmaları var. Ve bugüne kadar dediğim gibi 60 bini aşkın başarılı göz operasyonuna imza atmış bulunuyor. Avrupa ve Amerikan katarak ve refraktif cerrahisi topluluklarına üye. Ve evet hocam, göz deyince tabii bedenimizdeki pek çok ayetten yalnızca bir tanesi, bir organımız. Ama başlı başına Allah'ın yarattığının açıkça apaçık bir delili olarak karşımızda duruyor. Bir tane de değil, iki tane hem de.
İki tane, evet. Tabii programımızın ismi Bedenimizdeki Ayetler. Yani bundan maksat benim anladığım, baktığınız zaman ibret alabileceğiniz, baktığınız zaman yaratanını size hatırlatan şeyler olarak anlıyorum. Herhalde bu niyetle siz de bu ismi koydunuz. Evet. Tabii dışarıya baktığınız zaman Allah-u Teala'yı hatırlatan, onun varlığını, birliğini hatırlatan ayetler çok fazla. Gören gözler için. Ama insan bedeninde gerçekten bunu en yüksek seviyede görüyorsunuz. Yine bir söz var büyük ulemadan, zannediyorum Yunus Emre'nin midir bilemiyorum. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Yani
evet, doğru.
Bundan maksat, yine öyle zannediyorum ki, bedende öyle ayetler var ki her o bedendeki olağanüstü hal size Rabbinizi hatırlatır ve onu tanıtır diye. Tabii biz gözcüyüz. Bedendeki Allah-u Teala her şeyi çok güzel yaratmış. Ben gözü örnek verirken diyorum ki, eğer Rabbimiz gözümüzün çukurunda yaratmasaydı da alnımızın üzerinde yaratsaydı ne felaket bir şey olurdu. Şimdi bir gözümüzün üzerinde bir sağlam bir kaş yapısı var ve kemik var. Burada burun var. Burada elmacık kemiği var. Göz korunmuş. Evet. Üzerine kapak gelmiş ve bir çukurun içine yerleştirilmiş. O da yetmiyor. Gözümüz neredeyse bir santim kadar geriye gidebilir bir amortisör şey içerisinde.
Yastık.
Yastık içerisinde. Evet. Ve iki tane, bir tane de değil. Çünkü üç boyutlu görmek ancak iki tane olarak mümkün olabilir. Yani her şeyde bir ayet var.
Maşallah.
Dolayısıyla bütün organlarımız da o ayetleri var. Ama gözde bunun herhalde en üst seviyesi, evet, mevcut maşallah diyebilirim.
Yani hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamayacak mükemmellikte bir sistem var. Ve 40 ayrı ana parçadan müteşekkil değil mi göz? Yani eğer şey yaparsak işte en uçta işte göz kapağı, onun ardında kornea, ardında iris, ardında lens, vitreous humor, en arkasında da işte retina tabakasını sayarsak, retinadan sonra işte optik sinir ve sonra da görme alanı sayarsak, görme sistemi böylesine detaylı, olmazsa olmaz bir parçasını çıkarsak görmenin asla gerçekleşemeyeceği mükemmel bir birliktelik içeriyor. Evet. Yani bütün parçaların birbirine uyumlu çalıştığı, hiçbir tanesinin bile tesadüfen meydana gelmesinin açıklanamayacağı mükemmel bir sistem. Hepsi de topluca bir anda var.
Evet.
Ve böyle görüyoruz.
Tabii yani bu tesadüf diye bir şey olamaz. Yani onu düşünmek mümkün değil. Bir zaman o maalesef bilim aleminde öyle bir şeyler söylenmiş ama bugün dünyada öyle tesadüf kelimesi artık çok söylenemiyor.
Evet.
Basit bir gözyaşı. Yani her gün gözümüzde var olan, her gün ama kendini hissettirmeyen bir gözyaşının çalışma sistemini anlatırsam, şimdi normalde gözyaşı gözümüzün dış kısmında küçük bir fasulye büyüklüğünde bir gözyaşı bezi tarafından yapılıyor. Gözyaşını devamlı üretiyor bu. Peki gözyaşı ne yapıyor gözümüzde? Gözümüzü besliyor. Temizliyor. Mekanik temizlik yapıyor. Mikroplardan koruyor. Daha birçok faydası var ama ana 3 tane faydası var. Peki bu gözyaşı mekanik temizliği nasıl yapıyor? Bir arabanın otomatik camını düşünün.
Sileceklerini.
Evet, sileceklerini düşünün. Önce su geliyor. Sonra cam silecek otomatik olarak çalışıyor.
Evet.
Hem de öyle bir otomatik silecek ki cam çok kirlendiği zaman daha hızlı çalışıyor.
Evet.
Az kirlendiği zaman daha yavaş çalışıyor. Ve farkında değiliz. Yani göz kapağımız sürekli otomatik silecek gibi çalışıyor.
Evet.
Ama biz bunu hiç fark etmiyoruz. Göz kapağımız niye böyle ikide bir çalışıyor? Kendi halinde çalışıyor. Sonra ne yapıyor? Kirlenen gözyaşı, yani bu arada gözü temizliyor, besliyor, mikroplardan koyuyor. Ve gözümüzün iç kantus dediğimiz orada birikiyor. Kirlenmiş gözyaşı. Nereye gidiyor bu gözyaşı? Gözün hemen o kantusunda, yani iç kısmında, alt ve üst kapaklarda küçük birer tane delikçik var.
Drenaj.
Evet. Onun arkasında bir kanalikül dediğimiz çok ince, saç kılı kadar bir kanalikülü var. Gözü açıp kapattıkça bir türbüşon gibi vakumluyor ve bir şey gibi, pompa gibi kirlenmiş gözyaşını kendine doğru çekiyor.
Evet, maşallah.
Daha bitmedi. Hemen burun kemiğimiz ve gözümüzün arasında yine bir uzun bir fasulye gibi gözyaşı kesesi var. O kirlenmiş gözyaşını gözyaşı kesesinde biriktiriyor. Ve oradan genzimize gidiyor. Burun içinde konka dediğimiz kalorifer peteklerine benzer petekçikler var. Onların arasına bırakıyor bu kirlenmiş gözyaşını. Peki ne yapıyor bu gözyaşı? Nefes alırken akciğerimize giden havayı nemlendiriyor. Küçük bir sistem.
Evet. Yani hiç düşünmediğimiz,
ne kadar bağlantılı bir sistem. Yani ne kadar mükemmel bir sistem.
Ve konfor sunmuş oluyor.
Evet.
Biz farkında olmadan hiçbir şekilde karar verip de yönlendiremeyeceğimiz olsun diye bu da olsun demeden hazır olarak bulduğumuz sistem.
Tabii,
maşallah.
Şimdi ne üretiminde bir şeyimiz, dahlimiz var. Yani biz istiyoruz gözyaşımız üretsin, biraz şöyle üretsin. Hiç farkında, yani bu olan işlerin de farkında değiliz. Bu kendiliğinden otomatik olarak yürüyen bir sistem.
Ki gözyaşının içinde lizozim denen özel enzimler var, mikropları öldürücü.
Tabii tabii.
Yani mikrobun varlığını bilen bir akıl tabii ki bunu yaratmış.
Şüphesiz.
Her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yarattığı anlaşılıyor buradan. Lizozim denen onun bilgisi, işte DNA'da özel bilgisi var ve olması gerektiği yerde gözyaşının içine üretiliyor, bırakılıyor. Başka bir yerde değil de yalnızca gözyaşının içinde mesela olması tam da gerektiği
yani,
yerde maşallah.
Her şey harikulade.
Evet.
Şimdi bazı hastalıklar oluyor, bu gözyaşını tahrip eden hastalıklar. Tam bir felaket, gözü enfeksiyondan kurtaramıyorsunuz. Bazen bu kireç yanıkları gibi alkali yanıklar oluyor. Bu da gözyaşı sistemini tahrip ediyor. Tam bir ızdırap oluyor. Yani bunlar tedavide çok sıkıntı çekiliyor.
Ve gözyaşı olmadığı zaman göz dakikalar içinde kuruyup yok oluyor zaten. Görme diye bir şey olmuyor.
Şimdi şöyle oluyor. Gözyaşı olmadığı zaman biz suni olarak yani günde 5 defa, 10 defa, 20 defa gözyaşı damlatıyorsunuz gözü.
Mecburen.
Evet. Gözü rahatlatabilmek için ama tabii gözyaşıyla hiç fark etmediğimiz bu gözyaşının ne kadar kıymetli olduğunu gözyaşı kuruyan insanlar onu çok daha iyi anlıyorlar.
Çok acılı bir durum.
Evet.
Yani özellikle gözün kıpkırmızı olduğu bir durum.
Gözü açıp kapattıkça göz kapağınızla gözünüz sürtünüyor. Şimdi bakın hiç fark etmiyoruz gözümüz var mı, yok mu, yerinde mi, değil mi?
Evet.
Yani bunu sağlayan bir konfor. Allah-u Teala öyle yaratmış ki, öyle bir nimet vermiş ki bize. Hiç farkında değiliz ama müthiş bir şey.
Evet. Yani yalnızca bir gözyaşı bile Allah'ın varlığının açıkça bilimsel olarak anlaşılabilmesi için yeterli.
Evet, bir inşallah. Ayet diye.
Evet. Yani, bir delil.
Delil, evet.
Peki korneaya geldiğimizde, kornea hücrelerden oluşuyor.
Evet.
Ama yani vücudumuzdaki 100 trilyona yakın hücre hiçbiri şeffaf değilken oradakiler neden şeffaf? Kornea hücreleri.
Evet, işte Rabbimiz öyle yaratmış. Çünkü onun şeffaf olması gerekiyor. Kornea dediğiniz şey gözünüzün önünde saat camı gibi takriben 12 milimetre çapında, yani 1 santimetre çapında yuvarlak şey. baktığınız zaman parlayan şey. Evet. Onun şeffaf olması gerekiyor.
Kristal berraklığında.
Evet, kristal berraklığında şeffaf. Peki o nasıl sağlanmış? Bir defa hücreler çok düzgün.
Evet.
Sonra olağanüstü bir enerji harcanıyor onun şeffaf sağlanması için. Sürekli bir oradaki su, yani oluşan ödemi devamlı çeken endotel hücreleri var. Hı hı. Yani onun şeffaf sağlanması, korneanın şeffaf kalması için de vücut olağanüstü şey harcıyor, enerji harcıyor. Orası şeffaf olacak ki evet, gözünüz dünyaya açılacak, dünyayı göreceksiniz.
Yani tesadüf bir şey yine yok.
Yok burada öyle şey.
Yani bütün hücreler gözün yani bir santimetre gerisindeki o sklera mesela beyazken, gözün beyaz kısmı.
Evet, biraz ötesi beyaz.
Evet, ama tam olması gereken ışığın gireceği yer şeffaf. Neden? Evet. Işık engelsiz olarak girebilsin, ulaşabilsin retinaya diye.
Evet. Şimdi bakın burada kaşımız var.
Evet.
Ki saçımız var, kaşımız var, kirpimiz var ve bıyığımız var. Üçü de tüy.
Evet.
Saç uzar, kesersiniz. Kaş uzamaz, kirpik uzamaz, bıyık uzar.
Evet.
Bunların hepsi hikmetli şeyler.
Tamam.
Yani gözün çevresini anlatıyoruz.
Evet. Kornea hücrelerinin çekirdeklerini atması nasıl gerçekleşiyor hocam? Yani hiç tamamen hiçbir engel olmasın diye, hiçbir bulanıklık olmasın diye özellikle çekirdeklerini, yani o hücrelerin çekirdeklerini bile attıklarını biliyoruz.
Şimdi tabii
bu nasıl bir süreç?
Kornea bir çatı. Evet. Kolajen liflerle oluşmuş bir çatı. O matrikste hyaluronik dediğimiz hyaluronik asit dediğimiz bir yapı tarafından dolduruluyor. Hı hı. Çok özel bir yapı tabii bu. Yani bu nasıl yapıyor, niçin yapıyor, niye yapıyor? Bunların cevabı yok. Bunu Allah-u Teala yapıyor.
Evet.
Neden yapıyor?
Allah'ın her an yaratmaya devam etmesiyle açıklanabilecek
şimdi,
bir şey bu.
Şimdi şöyle, bir şeyi bir bardağa yaparsınız, olur biter.
Evet.
Böyle değil. İnsan bedeni, insan gözü her an şeye muhtaç. Yani her
müdahale.
An, evet.
Evet.
Çünkü yani bir yaptığınız oldu değil.
Evet.
Yaratan ve her an varlıkta durduran.
Evet, inşallah.
Öyle geçiyor kitaplarda. Hem yaratan, tamam, hem her an, her saniye, her salise varlıkta durduran. Evet. Yani korneadaki o şey devam etmezse canlılık devam etmez.
O berraklık hala sağlanmaya, evet, devam edilmezse.
Yani o oradaki şey işlem, fizyolojik, evet, işlemler devam etmezse kornea şeyiniz gibi bembeyaz bir şey oluverir.
Evet.
Kornea var. Şimdi korneanın tabii işlevi yalnız ışığı gözün içine göndermek değil. Başka vazifeleri var. Bir defa kırıcı.
Evet,
43 derece bir mercek.
O çok bilinmeyen bir şey. Tabii, üzerine konuşulmayan bir şey.
Tabii 43 derece bir mercek.
Kırılma özelliği de var.
Tabii.
Evet.
Yani dışarıya baktığınız görüntüleri fokus yapıyor. Gözün içine fokus yapıyor.
Lens nasıl yapıyorsa kornea da bunu yapıyor.
İki tane şeffaf şey var. Evet. Kornea stabil. Ama bir de gözün içinde gözün merceği var.
Evet.
Kornea 43 derece takriben 43 dioptrilik bir kırma, hı-hı, kusuru var. Gözün içindeki lensinde 16 derece kırma kusuru var. Fakat gözün içindeki mercek o da hareketli.
Evet,
o fokus elastik yapabiliyor. Yani ince ayar yapıyor.
Evet.
Bunlar peş peşe iki tane saydam cisim.
Evet. Maşallah bu kadar çok hassas bir şekilde ayarlanmış bir şey. Sistem birbiriyle bağlantılı bu kadar kusursuz bir şekilde çalışıyor olmaları ve amacın ne olduğuna bakıyoruz. Retina dediğimiz en arkadaki perdeye görüntünün tam olarak düşürülmesi amaçlanmış.
Evet, evet.
Bakın amaçlanmış demek zorunda kalıyor çünkü, evet, amaç var burada. Bir tesadüf olarak meydana gelmiş bir şey yok burada. Ve bu amaca yönelik olarak hassas. İşte o 43 dioptri olacak. Lens 16 dediniz. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, 16 dioptri olacak.
Yani bunların dioptrileri de belli.
Yoksa şeye
net düşmez. Görmek için.
Evet.
Belli mesafede olacaklar. Arada bakıyorsunuz bu sefer iris var.
Bir de iris olacak
artık. Evet.
İris olmazsa yine görüntü olmaz.
Maşallah.
Peki iris dediniz gözün renkli kısmı. Hani ela gözlü, yeşil gözlü, mavi, evet, gözlü derler. Tabii bunun bir estetiği var şüphesiz Rabbimiz yaratırken. Evet. Yani iris harikulade bir şey. Yani biz mikroskopla biliyorsunuz gözleri muayene ediyoruz. Onu 50-100 defa büyütüyorsunuz. Hı hı. Yani gözün renkli kısmı böyle düz bir zemin değil. Dereler var, efendim papatyalar var, efendim tümsekler var, çukurlar var, tüneller var. Yani insan gözüne, irisine mikroskopta seyretmeye doyamıyorsunuz. O
bir
kadar
estetik
muhteşem
var
bir şey.
Burada.
Müthiş bir estetik var.
Ama aynı zamanda bir fonksiyon, hayati bir fonksiyon.
Fonksiyon şu, bir defa gözünüze giren ışığı ayarlıyor. Evet. İris olmazsa, iris o fonksiyonunu şey yapmazsa dışarıda gezemezsiniz. Bir, derinlik sağlıyor. Yani fokus derinlik. Net görmenizi sağlıyor. Onunla bir görevi var. Ve bunlar birbiriyle senkronize olarak çalışıyorlar. Evet.
Şimdi eski fotoğraf makineleri var. Şimdi her şey otomatik olduğu için insanlar detayını bilmiyorlar. Diyafram ayarı diye bir şey vardı.
Evet.
Eski fotoğraf makinelerinde. Fazla ışığı kısmak. Böylece filmin üzerine düşen ışığın o
kalitesi
daha var. Kalitesi buna göre ayarlanıyor. Şimdi bunu o işte diyafram vazifesini yerine getiriyor iris. Öyle değil
evet.
mi?
Vazifelerinin bir tanesi de o.
Evet.
Bir de iris dediğiniz yani ortasında göz bebeği dediğimiz şeyi içinde şey yapan iris.
Evet.
Öyle stabil bir doku değil. Hareketli bir doku.
Bir kas sistemi.
Kas içinde evet. kas sistemleri var. Yani insanın sempatik sistemiyle parasempatik sistemi dediğimiz siz evet. biliyorsunuz. İnsanda iki sistem var.
Evet.
Bu iki sistemin birlikte çalıştığı bir alan iris.
Bu iki sinir sistemi beraber çalışıyor.
Beraber çalışıyorlar. Evet. O pupilla yani göz bebeği yuvarlak bir siyah noktadan ibaret değil o. O her an büyüyüp küçülen bir sistem. İki sistem birbiriyle mücadele ediyor. Hatta irise bakarak onun iridoloji diye bir ilim var. İnsanın karakterini ve kişisel yapılarını, hastalıklarını tespit eden
ruhsal durumu da
ruhsal
ortaya çıkıyor.
Tespit eden evet. bir bilim var. Evet. Ve bir profesörün şeyi var. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç yanılmadım. İnsan karakterini tespitte hiç yanılmadım diyor. Yalnızca gözün irisine bakarak.
Çok ilginç.
Yani bu ikisi birbiriyle mücadele halinde ve göz bebeği sürekli büyür küçülür, büyür küçülür, büyür küçülür. Bunu görmüyoruz, hissetmiyoruz. Ama insanın ruhsal yapısını göz irisine bakarak anlayabilirsiniz.
Evet.
O konuda bir uzmanlığım yok ama bununla ilgili gözün uzmanlık dalı var.
Evet, maşallah. Mesela sizin gözünüz mavi. Yani yanlış
evet, evet, biraz mavi.
mavi mesela. Neden başkalarının gözü yeşil ya da ela olabiliyor ya da kahverengi veya siyah?
Demek ki Rabbimiz böyle istemiş. Yani şeye baktığımız zaman, tabiata baktığımız zaman kahverengiler var. Bütün renk tonları var. Allah-u Teala öyle yaratmış. Efendim insan renklerine bakıyorsunuz. Hepimiz efendim beyaz tenli olabilirdik. Beyazı var, esmeri var, biraz daha koyusu var, açığı var. Topluma bakıyorsunuz, saç renklerine bakıyorsunuz. Hepsi farklı. Demek ki Rabbimiz böyle rengarenk ve güzel bir şekilde yaratmış her şeyi.
Evet. Yani bu estetik hakikaten başka evet. türlü açıklanacak gibi evet. değil. Tabii fonksiyonu da var. Aynı zamanda fazla ışığı yansıtma gibi bir özelliği de var. Kuzey ülkelerine çıktıkça
evet.
göz renginin açılması.
Tabii.
Evet. Zararlı ultraviyole ışınlarından korunmak amacıyla.
Tabii göz renklerinin açık olması, yani açık göz renkleri biraz daha hassas ışığı şey yaptıkları için, yansıttıkları için
evet.
daha hassas gözler oluyor. Renkli gözler iyidir deriz, güzeldir, estetiktir. Fakat daha çok hassas ve alerjik gözlerdir.
Evet. Görme kusurlarında yıllar geçtikçe lensin o elastik yapısının kaybedilmesi söz konusu. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra yakını görmemeye başlayabiliyor insanlar. Bir derecelik bir yakın gözlüğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Bunun öncesinde mükemmel çalışan lens sistemi, tabii yaşlılık olmadan önce bu lens sisteminin mükemmel çalışmasında lensin elastik olması ve şişip yassı hale gelmesi var. Bir cisme odakladığımızda, gözümüzü odaklamaya çalıştığımızda bunu lens nasıl yönetebiliyor? Bunu kim yönetiyor? Biz bunu farkında olmadan nasıl gerçekleşebiliyor evet. bu lensteki bu dioptrideki artma ve azalma?
Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Yani bunu anlamak da gerçekten yani anlatılamaz ve anlaşılamaz. Lens dediğiniz şey bir büyük bir mercimek veya bir nohut büyüklüğünde bir şeffaf doku.
Evet.
Etrafta şeffaf İplerle asılı vaziyette, gözün içinde asılı vaziyette duruyor. Baktığınız noktayı hesaplıyor. Beyne gönderiyor. Siz falan yere bakıyorsunuz diyor. Ve o kendi kendine fokus yapıyor, inceliyor ve kalınlaşıyor.
Evet.
Ve o görüntüyü net olarak retinaya düşürüyor. Halbuki baktığınız zaman şeffaf küçücük nohut büyüklüğünde bir şey.
Evet.
Anlaşılamaz.
Ve hiçbir şekilde de değişmiyor. O yine hücrelerden müteşekkil. İlk cenin sırasında üretilen
evet.
hücreler
evet.
hiç değişmeden orada kalıyorlar.
Evet.
ne ölüyorlar ne yok oluyorlar.
Yok, bir şey oluyor yalnız. 40 yaşından sonra orada da ayetler var.
Evet.
Yaşınız 40 yaşına varınca bu fonksiyonu yapmamaya başlıyor. Yani elinize aldığım bir şey okurken yavaş yavaş uzaklaştırmaya başlıyorsunuz. Yani Allah-u Teala insan bedenini yaratıyor ama bir müddet sonra o bedenin gücünü, kuvvetini, her şeyini ufak ufak geri alıyor. Kendine çağırıyor. İşte o ayetlerden bir şey de o.
Evet.
Yani 40 yaşından sonra hani yakın gözlüğü takar ya insanlar.
Evet.
Bir özelliğini alıyor.
Tabii.
Yavaş yavaş alıyor ama.
Tabii zaten yani hastalıklar Allah özellik de veriyor. Eksiklikleri zaman içinde insanlara gösteriyor ki hem dünyaya meyletmesinler hem de inceleyip üzerinde düşünen insanlar için nasıl mükemmel sistemler olduğunu, asla tesadüfen olamayacağını ve Allah'ın ne derece sonsuz ilimle yarattığını anlasınlar diye yaratıyor. Hastalıkları da eksiklik olarak yaratıyor ki mükemmel olduklarını, mükemmel halde çalıştıkları durumdaki hallerini bilip Allah'a gerektiği gibi takdir edebilsinler diye.
İşte orada şöyle bir hikmet de var. Ey insanoğlu, dünyada kalıcı değilsin.
Evet.
Ben seni dünyaya gönderdim. Zamanı gelince tekrar başka bir dünyaya gideceksin.
Evet.
Ona hazırlıklı ol. Önce gücünü alıyorum.
Hı hı.
Önce saçlar, güzel güzel saçlarım varken onları döküyorum. Onları beyazlaştırıyorum. Yokuş yukarı eskiden böyle koşarak giderken biraz böyle yavaşlıyorsunuz. Gözünüzün ferini alıyorum. Yani dünyada kalıcı olduğunu zannetme.
Meyletmesin.
Meyletme dünyaya.
Evet, evet. İnşallah.
Evet.
Retina başlı başına bir derya.
Evet.
Yani oradaki hücreler çok üstün bir reaksiyonlar meydana getiriyorlar. Bir etkileşim var orada. Işığı elektrik sinyaline çeviriyorlar.
Evet.
Nedir buradaki bu kadar bu hassas bir şekilde taklidi mümkün olmayan reaksiyonlar dizisi?
Şimdi retina dediğiniz zaman önce retinayı anlatalım. Gözün arkasında, yani evet, gözü bir küre gibi düşünürseniz, gözün en arkasında baktığımız şey, görüntüleri alan tabakadır. Gözün, hı-hı, sinir tabakasıdır. Esas gören tabakadır. Bu ince bir tüle benzer. Küçücük ince ve bir tül gibi ve bir çanak anten gibi düşünün.
Hı hı.
Bu retinada 120 milyon tane sinir hücresi var.
120 milyon.
Evet. Yani şimdi ben size doğru baktığım zaman etrafımı bir çanak gibi görüyorum.
Hı hı.
Her tarafı bakan, gören ve kaydeden bir sinir hücresi var. 120 milyon sinir hücresi.
Piksel piksel.
Evet.
Piksel.
Artık megapiksel mi denir ona? Elektronikten efendim. Pikopiksel mi denir? Nasıl
650
denir?
Milyon megapiksel diye
öyle
tarif ediyorlar. Evet.
Evet. Bunu sizden öğrenmiş,
evet,
olduk. 650,
evet,
milyon megapiksel.
Evet.
Bu görüntüyü alıyor.
Görme netliği. Evet,
evet. Burada bir kimyasal olay oluşuyor ve görüntü bir elektrik sinyaline dönüyor. Elektrik sinyali bir kablo vasıtasıyla beyne gidiyor ve beynimizde görüntü oluşuyor. Ve bu her an oluşuyor ve hemen, hı-hı, oluşuyor. Fakat biz böyle bu gayet normalmiş, doğalmış. Yani bunun için bir para vermiyoruz, pul vermiyoruz, büyük bir gayret, hı-hı, sarf etmiyoruz. Kapağımızı açtığımız zaman bu kendiliğinden otomatik olarak oluşuyor.
Evet. Peki neden bir hücre elektrik sinyaline çevirmeyi istesin ve bunu yapsın?
Evet.
Bunun hiçbir sebebi var mı?
Evet. Bir hücre niye böyle bir şey yapsın?
Evet.
Yani burada bir şey santrali var. Hani elektrik, şey, su gücünden elektrik üretmek için barajlar yapılır, santrali. Kocaman kocaman şeyler yapılır bunu yapmak için.
Evet.
Öyle ya, güç. Yani su gücünü veya rüzgar gücünü, rüzgar gölü diyoruz.
Evet.
Elektriğe çevirmek için görüyoruz, kocaman şeyler yapıyorlar.
Hı hı.
Bu yani bir hücrenin büyüklüğünü tarif edemiyorum. Yani bir zerrecik ancak mikroskopla görebileceğiniz kadar bir hücre,
hı hı,
otomatik ve her an bunu yapıyor.
Yapıyor.
Evet.
Ve bizim irademiz dışında.
Kendisi
tam da olması gerektiği yerde bunu yapıyor olması.
Tabii.
Başka bir harika.
Evet.
Çünkü bütün 100 trilyon hücremizin hepsinin DNA'sında fotonlar kendilerine ışık çarptığında o frekansına göre hangi kaç milivolt elektrik sinyaline çevireceğinin bilgisi var DNA'da. Ama yalnızca retina hücreleri bunu yapıyorlar. İlgili proteinleri,
evet,
araya sokarak. Bu çok büyük bir harika.
Yani gözümüzde 120 milyon tane şey santralimiz var. Elektrik santralimiz var.
Evet.
Yani elektrik üreten santralimiz var. Bunlardan habersiziz. Kendiliğinden çalışıyorlar bunlar. Senkronize çalışıyorlar. Bunlar bir elektrik, bir tanesi, bir fonksiyon bu.
Hı.
Elektrik üretiyor. Bu üretilen elektrikleri belli bir sinyalle, bir kablo vasıtasıyla, o kablonun içinde de 1 milyon sinir şeyi var, lifi var. Beyne götürüyor.
İnce başka kablolar. Yani daha ince kablolar.
İnce kablolar. Evet. Bunu beyne götürüyor. Beyin analiz yapıyor ve o analizle görmeyi sağlıyoruz. Ve bunun için büyük emek sarf etmiyoruz. Kapağımızı açmamız yeterli.
Evet. Maşallah.
Evet.
Özellikle işte görme merkezi dediğimizde beynimizin tam arkasında,
evet,
kafatasının oksipital dediğimiz bölgesinde yer alan iki ayrı merkez. Bunlar birbirleriyle de aynı farklı bilgileri,
evet,
örtüştürerek sonuçta niye örtüştürüyor diye baktığımızda üç boyutlu görüntüyü elde etmek hedeflenmiş, amaçlanmış da o yüzden. Bilgiler çaprazlanıyor ve bu şekilde bir değerlendirme yapılıyor. Neden? Biz üç boyutlu bir ortamda olduğumuzu hissedelim, buna göre yaşayalım diye. Bu da şimdi, ayrı bir...
Yani o da ayrı bir ayet. Evet. Yani çok gerçekten programa çok güzel bir isim vermişsiniz.
Evet.
Bedenimizdeki ayetler diye. Şimdi gözümüzün bir tanesini kapattığımız zaman, ben kapatıyorum gözümüzün bir tanesini, evet, sizi aynen görüyorum. Bunu kapatıyorum, yine aynen görüyorum. Halbuki iki gözümü açtığım zaman sizi iki tane görmem lazım.
Hı-hı.
Ama yine bir tane görüyorum.
İki farklı görüntü olmasına rağmen.
Şimdi gözümüzün ikisi aynı görüntüyü görmüyorlar.
Evet.
Bu gözüm sizi bu açıdan görüyor.
Evet.
Bu gözüm sizi bu açıdan görüyor. Yani farklı iki tane görüntü oluşuyor.
İkisi de iki boyutlu değil mi hocam?
Evet, iki boyutlu. Evet. Yani gözümüzün birini kapattığımız zaman derinliğine şey yapamayız. Mesela şimdi elimize bir top alsak, bir elma alsak, siz ve ben gözlerimizin bir tanesini kapatsak, siz bana atsanız, ben sana, hı-hı, atsam, bu oyunu oynayamayız, düşer elimizden.
Evet.
Çünkü derinliği ayarlayamadığınız zaman o topu yakalayamazsınız.
Hı-hı.
Derinlik de muhteşem bir ayet.
Evet.
Bu ayeti
özellikle
sağlayan
bir şey,
evet, iki tane gözün farklı görüntüde bakması, farklı şekilde görmesi.
Evet.
Bu yetmiyor. Bir de giderken iki tane görme merkezimiz var. Bunlar çaprazlaşıyor. Yani görüntüleri birlikte analiz yapıyorlar. Ve sonuçta üç boyutlu görüntü elde ediliyor.
Maşallah.
Evet.
Yani bu aslında iki boyutlu olması görüntünün ama birleştirilince beyin tarafından analiz edilince bir algı olarak üç boyutun olması da apayrı bir nimet yani maşallah. O derinlik hissinin olması, mesafe hissinin bir algıdan başka bir şey aslında olmaması çok müthiş bir ayet gerçekten de.
Şimdi tabii insan bedeni örnek alınarak hayatta bazı şeyler de yapılıyor. Özellikle topografik haritalar, yani dünya, evet, haritanın üç boyutlu görebilelim diye uçağın kanatlarının ikisinin altına şey konuyor, ayrı ayrı fotoğraf makineleri konuyor.
Evet.
Bunlar çekiliyor. Aynı anda iki tane fotoğraf çekiyor. Bir sağ kanattan, bir sol kanattan. Hı hı. Bu görüntüler birleştiriliyor. Baktığınız zaman bu görüntülere sanki iki gözle bakıyormuşsunuz gibi. Hı. Derinliğine görüntü elde ediliyor. Yani bedendeki ayetten istifade edilerek hayatta da, evet, bazı şeyler, evet, de kullanılıyor bu.
İki gözün arasındaki mesafe de yani özellikle ayarlanmış. Yani uzaklık da belli bir mesafede olması gerekiyor. Bu stereo görüntünün,
stereo, evet,
bu çift görüş sisteminin üç boyutlu görüntüye, derinlik hissine sebep olabilmesi için belli bir uzaklıkta yerleştirilmiş olması da özel bir ayar, özel bir yaratılış değil mi hocam?
Bakan gözler için gerçekten insan bedeninde o kadar ayetler var ki, evet, yani şimdi konuştuğumuz zaman, şimdi günlük hayatımızda biz de çok az düşünüyoruz, çok az aklımıza geliyor. Fakat analiz yaptığınız zaman her şey muhteşem.
Evet.
Gözün yerleştirilmesi, aradaki mesafe, bakışlar, beraber hareket etmek.
Hı-hı.
Gözler normalde uyuyan insanların göz kapaklarını açarsanız gözler böyle durmaz. Böyle dışarıya doğru biraz şaşı durur.
Hı-hı. Doğru. Evet.
Gözün aynı yere fikse etmesi de büyük bir olay. Bu tarafa bakıyorsunuz, gözde kaslar var.
Hı-hı.
Bir kasınız gevşiyor, öteki kasınız yani birlikte sağa baktığınız zaman iki gözün, birinin iç, birinin dış kasının kasılması lazım.
Tabii biz bu kasları görmüyoruz. Onlar göz
içeride çalışıyor, otomatik.
Saklılar.
Sola bakacağınız zaman bu sefer o kaslar gevşecek, aksi kaslar şey yapacaklar.
Evet.
Peki ikisi içeri bakacağınız zaman bu sefer içeriye bakan kaslar kasılacaklar. Aynı hedefe, evet, bakacaksınız.
Uyku sırasında bu kaslar tamamen gevşemiş olduğu için
böyle
rahat bir şekilde.
Evet, gözü hayır, şaşı gibi görürsünüz.
Evet.
Gözün dinlenme pozisyonu iki gözün de dışarıya doğru baktığı bir pozisyondur.
Evet.
Takriben 20-30 dereceye kadar şaşı görürsünüz uyuyan bir insan.
Evet. İşte şaşılık da şaşı olmamamız da bir başka bir mucize.
Tabii beyin onu kontrol ediyor.
Evet. İki gözün aynı anda odaklanıyor olabilmesi de ayrı bir mucize maşallah. Göz kapağının altında yaygın bir damar ağı var. Bunun sebebi nedir hocam? Göz kapağını açtığımız zaman herkes aynada kendisi görmüştür. Göz kapağını çevirdiğimizde yaygın bir damar ağı var.
Şimdi bir yerin, bir dokunun yaptığı fonksiyona göre az kana ihtiyacı var, çok kana ihtiyacı var. Eğer dokunun çok kana ihtiyacı varsa evet, o bölgeye daha çok kan geliyor.
Evet.
Tabii göz kapağı sürekli dış tesirlerle, dışarıyla ilişkili, gözü sürekli temizliyor.
Evet.
Sürekli mikroplarla haşır neşir. Dolayısıyla orada yaygın bir kapiller ağ var.
Korneada hiç damarın olmaması, özellikle orada olması da işte, çok büyük bir hikaye.
Evet, iki tane doku. Birinde hiç
evet,
damar yok,
evet,
birinde son derece zengin bir damar var.
Evet.
Ve bu ikisi sürekli
onu beslemiş
dost, arkadaş
oluyor aynı zamanda.
Evet.
Maşallah. Hocam siz özellikle bu lazer cerrahisinde korneayı belli bir katmanına çok hassas bir şekilde ayarlayarak kesiyorsunuz lazerle,
evet,
kaldırıyorsunuz ve onun üzerine bir işlem yapıyorsunuz. Nedir o işlem?
Şimdi kornea takriben 600 mikron kalınlığında, biraz önce bahsetmiştik. Hı-hı. Çapı 1 santimden biraz daha fazla bir mercek.
Evet.
Eğer bu mercek 43 derece olduğunda söylemiştik. Hı-hı. Göz tam bir küre gibi değil de yaratılış olarak biraz uzun olursa hasta miyop oluyor. O hı-hı, zaman demin söylediğimiz bu görüntünün retinaya düşmesi olmuyor.
Hı-hı. Yani bulanık zaman, görme oluyor.
Evet, bulanık evet, görme oluyor.
O uzağı zaman ne yapıyoruz?
Uzağı göremiyor. Tabii bunlar bir doğumsal kusurlar.
Hı-hı.
Ne yapıyoruz o zaman? Gözlükle bu görüntüyü retinaya düşürüyoruz.
Evet.
Tabii insanlar gözlüğü de kullanmak istemedikleri zaman onun muhtelif alternatifleri oluyor. Lens kullanmışlar. Ve nihayet bu lazer teknolojisi gelişince hı-hı, bunu uygulamaya başladık. Yapılan işlem o korneanın 43 derece olan kırma derecesini ya yükseltmek, 46'ya 47'ye çıkartmak ya da işte 40'ın aşağısına indirmek. Onu hesaplı evet, bir şekilde yapıyorsunuz. Yaptığınız iş o korneayı tornalıyorsunuz. O kornea dediğimiz doku 5 katmandan oluşuyor.
Hı hı.
En üstte bir 50 mikron kalınlığında epitel hücresi var. O korneayı hı, koruyor. Onu kazıyabilirsiniz ama 24 saat içinde o hemen geri kendini telafi ediyor,
hı hı,
ürüyor. Şimdi onun altındaki stroma dediğimiz kompakt dokuyu tornalıyoruz. Hı hı. Yaptığımız işlem bu. Aşağı yukarı bu 20 yıldır, 22 yıl önce bu yapıldı. Çok hassas bir şekilde bunu tornalıyorsunuz.
Mikroskop altında yapılıyor
tabii,
zaten.
Mikroskop altında tornalıyorsunuz. Ve hastanın göz kusurunu birkaç dakika içerisinde giderebiliyorsunuz. Evet. Tabii muhtelif tornalama teknikleri var. Vücut bunu fark ederse bana bir şey yaptınız diyor, ben eski halime geleceğim diyor. Biz de hekimler aman efendim yaptığımız şeyi tekrar eski haline gelmedi, biz ona bir şeyler yapıyoruz.
Evet.
Yani tabii orada da müthiş ayetler var.
Evet. Orada lazeri kullanıyorsunuz ama lazerde lazerin nesinden yararlanmış oluyorsunuz. Yani orada bir yakma var sonuçta.
Buharlaştırıyor.
Buharlaştırma
evet,
mı?
Yani. Bir hücre takriben 0.4 mikronu buharlaştırıyor. Her evet, lazer ışığının bu tak tak tak şekilde gelir lazer.
Orada gerçekten de orada yine hücrelerin ne kadar hassas olduğunu görmek açısından çok önemli. Özellikle lazeri seçiyor olmanız.
Şimdi
teknolojiyi
bir sıra, kullanıyor bir olmanız. Bir sıra hücreyi buharlaştırıyorsunuz.
Evet.
Yani o lazer hücreyi buharlaştırıyor.
Evet.
Bir hücreyi buharlaştırıyor. Dolayısıyla istediğiniz şekli verebiliyorsunuz korneaya.
Hı.
Ama bu verdiğiniz korneanın kalınlığı 600 mikron. Ve mikron seviyesinde yapıyorsunuz bu işi. Hı. Tabii bu teknolojinin bir getirdiği bir şey. Ve tabii hasta memnuniyeti çok yüksek oluyor. Hastalar hı-hı, çok mutlu oluyorlar. Çünkü toplumun aşağı yukarı %40'ının evet, bir şekilde göz kusuru oluyor, refraksiyon evet, kusuru oluyor. Ve bunu düzeltiyorsunuz.
Hocam tabii teknoloji de yine Allah'ın nimeti.
O lazer de o.
Evet, lazer de sonuçta Allah ilham etmese insanlara lazeri ne icat edebilirler ne de böyle bir hastalığın tedavisini Allah ilham etmedikçe o şifa meydana gelemez. Bunu da hatırlatmak lazım. Çünkü insanlara işte bak yapabiliyoruz, edebiliyoruz değil. Allah'ın izniyle oluyor. Allah'ın dilemesiyle, şimdi, Allah'ın ilham etmesiyle şimdi, şifa bulunuyor yine insanlar.
Bir defa o beyni yaratan Allah-u Teala. Evet. O ışığı yaratan Allah-u Teala. O elektronu yaratan Allah. Yani siz bir şeyleri görüyorsunuz. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Evet. Şimdi lazer dediğiniz nihayet bir ışık. Terbiye edilmiş bir ışık. Bir dalga boyu. O terbiye edilmiş ışığın dalga boyuna göre de değişik etkileri var. Bu bizim kullandığımız lazer 193 nanometre bir lazer. Evet. Dalga boyu böyle. Bu dalga boyunun insan dokusuna uyguladıkları zaman ne yapıyor diye bakmışlar. Bakmışlar ki dokuyu buharlaştırıyor. Ha biz bundan ne yapabiliriz demişler ve bu şekilde gelmiş.
Maşallah. O da çünkü Allah dilemedikçe kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın dilemesiyle yine şifa yine Allah'tan.
Şüphesiz.
Yani ilaçları yaratan Allah yine. Bitkiler aynı şekilde. Veya bir sentetik bir antibiyotik de yine aynı şekilde. Allah'ın dilemesiyle insanlar aklediyor da bunu üretiyorlar laboratuvarlarda. Yani ben beynimdeki elektrik sinyalinin kaç milivolt olacağına karar veremem. Hangi nörondan nereye seyahat edeceğine de karar veremem. Düşünce biliyorsunuz elektrik sinyallerin neticesi evet. itibariyle. Maşallah. Her yerde Allah'ın yaratması var sonuç itibariyle. Bu gerçeği de hatırlatmak gerekiyor. Özellikle işte insanın insanda Allah doktorda özellikle şafi sıfatıyla tecelli etmiş oluyor inşallah. Değil mi?
İnşallah. Şüphesiz.
Siz de vesile oluyorsunuz. Allah razı olsun.
Tabii
insanlara.
İsteğimizi seviyoruz. Çünkü evet. insana hizmet ediyorsunuz. Bunu bir sevgiyle yaparsanız, buna bir de kalp gözünü ilave ederseniz, evet. hakikaten yani insan son derece mutlu oluyor. Tabii insanlara bu bedenin ayetlerinden bahsettiğiniz zaman, insanlar bilmedikleri ve görmedikleri bir şeyi, çünkü insan bedeninde her an onu yaşıyor ama bilmiyor.
Evet.
Ha bunu bildiği zaman insan tabii Rabbine olan itikadı, imanı, bir daha güçleniyor.
Derinleşmiş oluyor.
Derinleşmiş
tabii,
oluyor.
İnşallah. Burada evet. özellikle siz değerli hocalarımız ve diğer pek çok doktor arkadaşlarımız, dostlarımıza da çok büyük görev düşmüş oluyor. Çünkü işin içinde detaylarını bilen insanların bilmeyenlere bunu göstermesi, hatırlatması ve bu konuda bilgilendirmesi çok büyük önem arz ediyor tabii ki inşallah. Özellikle detaylarını bilen sizin gibi hocalarımızın bu detayları aktarması çok kıymetli oluyor.
Tabii burada iman önemli.
Evet.
İnanmak önemli. Eğer kalp mühürlenmişse nasıldır, nedendir evet. insanlar kör oluyorlar, görmüyorlar.
Evet. İnşallah. Hocam başka bir detay daha var. Özellikle siz programımızın öncesinde hatırlattınız. Ben onu bilmiyordum. Hatta çok şaşırdığımı da ifade ettim size. Retina üzerindeki sonuçta hücreler yine kılcal damarlarla besleniyorlar ama orada dediniz ki o kılcal damarlar da şeffaf dediniz.
Evet.
O da çok büyük bir harika. Onu kimse bakın söz etmez, hiçbir yerde de geçmez. Bu sizin kendi tabii teşhisiniz, kendi dikkatinizle ortaya çıkan bir gerçek. Bu nedir bu hücreler, oradaki kılcal damarlar nasıl şeffaf kazanmışlar?
Şimdi normalde biliyorsunuz damarlar kanı dokularımıza taşıyan otobanlar gibi.
Evet.
Otobanlar var. Büyük otobanlar, geniş otobanlar var. Sonra oradan çıkıyorsunuz böyle ikili yollar var. Duble yollar var. Oradan evet. çıkıyorsunuz biraz daha küçük yollar. Patika yollar. Yani vücudumuzda böyle namütenahi damar sistemi var. Gözümüzün içinde de var bu damar sistemi. Ve bu damar sistemi retina dediğimiz o gören hücrelerin önünde.
Bir önünde olmalı.
Evet önünde. Evet. Eğer bunlar şeffaf olmasaydı baktığımız zaman göremezdik ki. Evet. Damarların arkasından bir şey göremezdik. Gözümüzdeki damarlar tamamen şeffaf. Bir cam boru gibi. Evet. Peki biz o görme için o gerekli. Bunu nerede faydalanıyoruz? Biz gözün içine bakarak göz hekimleri vücuttaki damarlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Yüksek tansiyon, damar sertliği ve buna benzer bir sürü şey hakkında gözün içine bakarak teşhis yapıyoruz.
Damar sertliği gelişmiş mi, damarlarda tıkanma başlamış mı şeker hastalığı özellikle onu görebiliyorsunuz.
Şeker hastalığı şeker hastalığını gözün içinden takip ediyoruz. Dolayısıyla dahiliyecilerle, kardiyologlarla beraber çalışıyoruz. Onlar bize bir konsültasyon yazıyorlar. Bunun damarları nasıl? Çünkü ele bakarak elde de görüyorsunuz damarı bakın. Fakat üzerinde deri var. Böyle hafif bir koyu bir renk görüyorsunuz. Fakat gözünüzün içine baktığınız zaman o çırılçıplak damarı görüyorsunuz. Evet. O da hikmetli bir iş.
Evet. Ve bir detaydan daha bahsettiniz. Gözün belli bir açıdan ışığı verirsek o akan damarların içinde akan kanı insan fark eder hale gelebilir dediniz.
Damarları görebiliyorsunuz. Şimdi nasıl normalde tabii şeffaf da olsa bir ışık yansıtıcılığı var. Şimdi beyin o damarların yerlerini ezberlemiş oluyor ve baktığınız zaman o damarları görmüyorsunuz.
Evet.
Eğer o damarların
ihmal ediyoruz yani o görüntüyü.
Fark etmiyorsunuz.
Maşallah.
Eğer küçük bir testle gözünüzün bütün damarlarını görebilirsiniz. O test şöyle, bir karanlık odada karşınıza bakacaksınız. Küçük bir el feneri alacaksınız. Yandan hafifçe oynatacaksınız. Gözünüze ışığı düşüreceksiniz.
Evet.
Bir müddet sonra siyah zemin üzerinde bütün göz damarlarınızı karşı baktığınız yerde görebilirsiniz.
Evet.
Bu bir küçük bir test. Yani gözümüzde o kadar şeffaf damar var. Fakat biz onları görmüyoruz.
Yani bu çok büyük bir konfor.
Evet.
Yani beynin bunu ihmal ediyor olması, o damarları görmüyor olması, gözümüzün önünde işte o retina tabakasının üzerinde eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücreleri çok hızlı bir şekilde hala dolaşıyor olmasına rağmen bizim onları görmüyor olmamız.
Şimdi bir
görüntüyü engellemiyor olması.
Bir hocamız vardı, Orhan Karmış diye bir profesör hocamız vardı, tefsir profesörüydü. Evet. Bir gün dinlerken şöyle bir şey anlatmıştı. Televizyonda izliyorum. Çok hoşuma da gitmişti. Allah-u Teala yarattığı her şeyi tam yerinde, zamanında ve optimum, orta noktada yaratmış. Biliyorsunuz gözümüz belli bir dalga boyunu görüyor. Daha ilerisini ve daha gerisini görmüyor. Şöyle demişti. Şimdi elimizde, sağımızda, solumuzda her tarafta mikroorganizmalar var. Gözümüz çok daha hassas bir görüntü olsaydı hayattan hiç zevk alamazdık. Çünkü her şeyi, yani bir sürü mikroorganizmalar var. Bunları görseydik
rahatsız olurduk.
Çok rahatsız olurduk. Aynı şekilde demişti, kulağımız belli bir dalga boyunu duyuyor. Diyelim ki pencerenin dışında bir sivrisinek var. Onun sesini duysaydık gece yatamazdık. Sonra elektromanyetik dalgaları duysaydık şu anda cep telefonları şimdi bu odada bile ne kadar elektromanyetik dalga var. Bunları duyabilseydik, kulağımız duysaydı ne olurdu? Hayatımız zindan olurdu.
Doğru.
Onun için Cenab-ı Hak her şeyi insana ihtiyacı kadar vermiş. Daha fazlasını vermemiş. Niye? O zaman mutlu olmazdı.
Yani burada tabii ki her şeyi bilen, işte o elektromanyetik dalgaları da bilen, biz bilmiyoruz. İşte ışığın farklı dalga boylarını da bilen, yine bizim haberimiz yokken, bilen, her şeye, her yere hakim, sonsuz güç sahibi, sonsuz ilim sahibi, her şeyi yaratan Yüce Rabbimizin varlığı çıkıyor ortaya. Ve bizi bu şekilde çok güzel bir hayat yaşatıyor elhamdülillah. Sırf Allah'ı gerektiği gibi övelim, Allah'a tesbih edelim, Allah'ı gerektiği gibi gücünü takdir edelim diye bu ayetleri sergiliyor gözlerimizin önünde. Elhamdülillah, maşallah.
Şimdi kitaplar yazıyor tabii, büyük ulemanın kitapları. Allah-u Teala kullarını, insanları niye yaratmış? Beni tanısınlar, görsünler diye yaratmış. İşte bunların hepsi ayet. Gören gözler için bunların hepsi muhteşem ayetler.
Evet, maşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar kısa süre içinde pek çok delilden, pek çok ayetten bahsettik. Tabii her biri bunların bir uzmanlık konusu aslında. Yani üzerine kitaplar yazılabilecek bir konu. Mesela kornea koskoca bir ciltler dolusu kitaplar yazılabilecek bir alan. Retina ayrı bir bilim dalı. Artık oftalmolojinin içinde, göz bilim içinde ayrı bir bilim dalı olmuş. Öyle değil mi? Ya da işte optik sinirin ve işte görme alanının bozuklukları vesaire hepsi yine ayrı gittikçe, derinleştikçe ayrı hikmetlerin, ayrı detayların ortaya konduğu alanlar her biri. Bu kadar kısa süre içinde hepsinden özüyle bahsetmeye çalıştık. Allah razı olsun katıldığınız, buraya kadar yoruldunuz, geldiniz.
Şimdi efendim, tabii biz de mesleğimizle ilgili birçok, çok fazla programlara katıldık. Şimdi böyle bir programı ilk defa yapıyoruz.
Evet.
Yani ben de çok mutlu oldum. Çünkü bedenimizdeki ayetler birlikte böyle tekrar tefekkür etmek,
evet,
tekrar düşünmek fırsatı bulduk. Gerçekten ben de çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Tekrar ayağınıza sağlık. Peki, sevgili izleyenlerimiz, bir programımızın sonuna gelmiş olduk. Bir başka bedenimizdeki ayetler programında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.